Ayrım 7 Grizu 1 Muzaffer Oruçoğlu Sayfa 83 Münavebelik Hatırlar. Yüreğiniz semerinizdir. Korkunuz da bu semerin kayışı. Deniz, tomurcuk ve reçine kokusu egemendi toprağa. Karıncalar ayaklarında buğday ve yaban balı bereketiyle katar katar hareket halindelerdi. Kökleri köklere, dalları dallara kenetleyen tatlı bir ışıkla durulup derinleşmişti gökyüzü. Kabuğu yılan derisini andıran yaşlı bir ağacın dibinde genç bir tilki bekliyordu. Kızılcık kızılı ayaklarına ve diş etlerine akşamdan yediği ölü bir martının kokusu sinmişti. Tilki Cemal ile Hurşit'in geldiğini görünce ormana çekildi sezdirmeden. Köye yaklaştıkça Hurşit'in sevinci, heyecanı, soruları artıyordu. Kumru evin neresinde karşılayacaktı onu acaba? Çiçekler neden bu denli bürümüştü etekleri? Bugün geleceğini çok iyi biliyordu. Yıkanmış, saçlarını taramış, bayramlık entarisini giymiş miydi? Arılar neden bu kadar çoğalmıştı? Sırtındaki torbayı indirdi, eğildi, yolun kenarındaki kayanın dibinde kümelenen mantarları topladı. Birer mavi, kırmızı ve sarı çiçek kopardı. Eve geldiklerinde ilkin kapının önünde torunlarıyla beraber oturan koca karıyla karşılaştılar. Torunlar sevinç çığlıkları atarak koşa koşa gelip babalarına ve Hurşit'e sarıldılar. Herkesten çok sevinen ama sevincini açığa vurmamayı zevk haline getiren Elif kadın belini tutarak yavaş yavaş doğrulurken "Yasir olurum sizi getiren yollara" diye mırıldandı. Önce Hurşit'e sonra da oğluna ellerini öptürdü. "Gün ışığı ayağınıza çarık olsun, geçin içeri." Aynı anda evin arkasından Kumru geldi koşa koşa. Çamaşırları sererken duymuştu konuşmaları. Hurşit'e sarılmak istedi önce. Hurşit'in bunu fark ettiğini sezdi. Gülümseyerek iç rahatlığıyla Cemal'e yöneldi. Elini öptü babalığının. Hurşit'e sarıldı sonra. Oğlanın burnu kızın saçlarına gömüldü. Saça iliştirilen bir tutam kuru çiçeği görünce gülümsedi. Tahmin ettiği gibi kız yıkanmış taranmıştı. Kızın saçlarına sinen o ipeksi iklimi, bekleyişin ve merakın yarattığı helecanlı, saf, şirin iklimi derin derin içine çekti. Kayanın dibinden kopardığı üç çiçeği sezdirmeden eline tutuşturdu kızın. Cemal Zehra'yı aradı bakışlarıyla, kapıyı açtı, içeri girdi çocuklarla birlikte. Sırtındaki torbayı indirirken başını çevirip Kumru'ya baktı. "Anan nerede kızım?" dedi. "Çeşmeden su almaya gitti." Ev arı kovanı gibi uğuldamaya başlamıştı. Yer minderlerinin üzerine oturdular. Elif kadın her zamanki yerine köşede minderin üzerine serdiği siyah keçi postunun üzerine bağdaş kurdu. Kimliği belirsiz bir hazla oğlunu ve torununu süzmeye koyuldu. Yan yana oturan Hurşit'le Kumru'nun yüzlerindeki taptaze, kahredici gençliğe takılarak 60 yıl öncesine gitti. Üzülmez Deresi'nin kıyısında Eşref'le yaşadığı ateşli aşkını anımsadı. Yaşlılığının varacağı kaçınılmaz noktayı, bu noktanın sadece kendisini değil, geçmişte yaşadığı tüm güzel anıları da yok edeceğini düşünerek ürperdi. "Köyde ne var ne yok ana?" Cemal'in her gereksiz sorusunun kendisini bir yıl yaşlandırdığını aklından geçiren koca karı Cebeli'yi anımsadı birden.
"Cebeli Bey gene üşütmüş," dedi, "yatağa düşmüş."
"Onun yatakta olmadığı bir zaman var mı ki?"
"Zaten yataktayken üşütmüş," diye kaşlarını çattı Elif kadın.
"Biraz oturun, gidin ziyaret edin, gecikirseniz darılır size." "Ağır hasta değil inşallah," dedi Cemal.
"Cebeli'nin kendisi zaten ağır bir adamdır. Ağır hasta olsa ne olur, olmasa ne olur. Derdini çeken karılarıdır. Herif marazından, nazından şırlağın yağı akıtıyor."
Hurşit'le Kumru'nun birbirlerini tatlı tatlı süzüşlerini fark eden Cemal, Zehra'sını merak ederken laf olsun torba dolsun babından "Başka ne haberler var ana?" dedi. "Oğlu ölmüş gibi Nubar'ın öküzü öldü," dedi sızılı bir sesle.
"Ölünün başına kıyamet kadar köpek toplandı."
"Köpek mi?"
"Köpek," dedi kadın tükürürcesine. "Boy boy, soy soy, aç köpek sürüsü. Öküzün sağlığında bir tanesi bile yanına yaklaşmazdı. Dönüp bakmaya tenezzül etmezdi. Adı öküze çıkmıştı nasıl olsa. Öküze öküz adını koyanın ocağı sönsün. Sağlığında hizmet verdi bu köpek sürülerine, öldüğünde de et. Gene de adı öküz kaldı. Bu köce köyde kimse ağlamadı. Öz ağlamayınca göz ağlar mı? Ben ağladım."
Anasının dolukmuş hüzün moru gözlerine baktı Cemal. "Sana da et verdiler mi?"
"Gidip yalansaydım, alsaydım bir köpek de ben olurdum," diye omurdandı kadın.
Öküzün mezarıyla kendi mezarını yan yana hayal etti.
Sevinç mırıltıları ve su dolu kovalarla içeri girdi Zehra. Hasret acısıyla beslenip serpilen içindeki ışık yüzüne vurdu kadının. Bakışları ve ağzı şehlalaştı. Kovaları indirip Cemal'e doğru atıldı. Boynuna sarıldı erkeğinin. Gelişi güzel öpücüklerle süsledi yüzünü. Burnunun ucuna dokundururcasına yakından, dizginsiz bir arzuyla süzdü. Kadının gözlerinin birkaç misli büyüdüğünü, cam göbeği gibi derinleştiğini fark ederek gülümsedi Cemal. "Zayıflamışsın," diye fısıldadı. 15 gün yanımdasın, ellerimle beslerim seni." Döndü Hurşit'e sarıldı, yanaklarından öptü. "Yüzüne ne oldu, niye bu kadar zayıflamışsın?" Babasıyla yolda kararlaştırdıkları şeyi söyledi. "Düştüm, ön dişlerimden biri kırıldı." Çocuğun ön üst diş dizisinde açılan boşluğu süzerken kaşlarını çattı. Soru ve kuşku yükünün altında bu nasıl düşme dercesine Cemal'e baktı. Yalanı yalanla onaylamamak için, "Çimsek, pirü pak olsak, sonra da karnımızı doyursak, Cebeli Bey'i ziyaret etsek iyi olur," diye araya girdi. "Yemeğinizi yiyin, gidin," dedi Zehra. "Yıkanmayı akşama bırakın, şimdi yıkanırsanız gecikirsiniz." Zehra'nın göz kırpmasından niyetini anlayan Cemal, "Tamam, öyle de olur," dedi. Cemal'in fikirlerinin paşa döküntüsü gibi hep geriden geldiğini bilen koca karı, "Gelin haklıdır, yıkanmayı akşama bırakın," diye dongurdadı. Zehra hamaratlığını sevincinin gücüyle birleştirip kaşla göz arasında bir sofra kurdu. Madenciler sofraya oturmadan önce dışarı çıktılar. Zehra'nın suyla doldurup odun yığınlarının üzerine yerleştirdiği bakır kazanın yanında kumrunun döktüğü suyla ellerini yüzlerini yıkadılar. Mısır ekmeği, mantar, keçi yağı, kızartılmış yumurta ve yeşil soğandan oluşan sofra sefası uzun sürmedi. Çocukların şen şakrak uğultuları, Elif kadının her zamanki öğütleri, Kumru'nun gülümseyişleri ve Zehra'nın Cemal'e yönelttiği son sorularla kapandı. Babayla oğul Cebeli'ye gitmek için ayağa kalktılar. Cebeli Bey'in kafasının altında 3 kalın yün yastık vardı. Bakışlarını kırmızı ipek yüzlü yorganından çıkardığı çıplak ayaklarına dikmişti. Ayaklarıyla kafanın yer değiştirmesi durumunda insanın nasıl bir yaratığa dönüşeceğini düşünüyordu. Eşek baş olunca encam hayır olur mu diye mırıldanırken kapının açıldığını fark etti. Gelenin kim olduğunu öğrenmek için başını çevirip çevirmemeyi düşündü. Karılarından biri ya da oğlu Yakup olabilirdi.
"Misafirler geldi bey."
Büyük karısının iğne gibi batan sesinden nefret ediyordu bey. Bu cibilliyetsiz dünyada hiçbir kadının böyle bağırma hakkı yoktu. Cemal ile Hurşit'i görünce ilkin gülümsedi. Sonra ustura kayışı gibi çattı kaşlarını. Geçmiş olsun dileklerini duymazlıktan geldi. Elini öptürürken marazlı bir sesle "Niye gelecektiniz?" diye çıkıştı. Beyin kendilerini beklediğine sevinen Cemal, "Daha yeni geldik beyim," dedi.
"Ha, öyle mi? O zaman bir tarafa ilişin de 2 lafın belini kırayım. Kaç gündür kilit vurmuşum ağzıma."
Hafif yan döndü, dikkatlice süzdü baba ile oğlu.
"Anlatın hele, ne var ne yok o cehennemde."
"Canının sağlığı beyim," dedi Cemal. Hurşit'in çalışmama durumunu beye açmayı düşündü Cemal. "Bundan sonra Allah izin verirse yalnız ben giderim ocaklara. Hurşit'te çalışma hevesi kalmadı." Cebeli Bey ağzından çıkar her anlamlı sözün Atlas feleğine kadar tüm kainatı gezebileceğini ve hiçbir zaman yok olmayacağını aklından geçirdi. Derin bir nefes aldı. Bu dünyada hiç kimsenin çalışmayı sevmediğini düşündü. Karılarının hoş geldin merasimlerini yapmacık buldu. Evet, iş kesinlikle insana göre değildi. İş Allah'ın insana biçtiği bir cezaydı. İnsanın bir ömür, gözü gibi benimsediği tek ceza da buydu. İnsan 1001 çiçeğin 1001 kokuyla cenneti çağırdı, gönül bahçelerinin bülbülüydü. Hayalinden sıyrılır gibi oldu. Cemal'in dediklerini anımsadı birden.
"Allah Hurşit'in çalışmamasına izin verir ama onlar vermez," diye mırıldandı.
"Hurşit daha çocuktur beyim." Kendini eriten zoraki bir sırıtışla,
"Çocuk mu?" diye kaşlarını kaldırdı. "Çocuk mocuk dinlemez onlar. Hurşit orada çalıştı, adı kayıtlara geçti. Oranın demirbaş maden keşi oldu. Çalışmak istemedi mi yerine vekil bırakmak zorundadır."
Sağ elinin işaret parmağına konan kara sineğe baktı. Dişi olup olmadığını, çalışmayı sevip sevmediğini merak etti sineğin.
"Oradaki maden evine bunu anlatmak zordur. Senin oğlanı çalıştırırlar Cemal. Kazmayı vurduğunuz toprak Miri'ye aittir. Mecbursunuz orada çalışmaya. Siz hazine-i hassanın münavebeli çalışan katırlarısınız.
Nefsinizi mecburen kiraya vermişsiniz. Anlayın artık bunu. 15 gün yer altında çalışır, 15 gün de gelir karılarınızın koynunda yatarsınız.
Cemal Cebeli Bey'in derin şeytani zeka ışıltılarıyla kıpırdayan gözlerine onun şaşmaz doğruluğunun bir delili olarak algıladı. Oğlunu süzdü yan gözle.
''Siz öyle katırlarsınız ki'' diye sürdürdü Cebeli Bey. ''Yüreğiniz semerinizdir, korkunuz da bu semerin kayışı. Bunca senedir hiç mi benden öğrenmediniz? İnsanlık ailesi benim kadrimi kıymetimi bildi mi?'' ''Bilmedi. Şimdi elini vicdanına koy da konuş.'' ''Benim gibi bir adamın böyle bir evde oturması doğru mu şimdi?''
Zorlayıcı kısa bir sessizlik oldu. Bir şeyler söyleme gereğini duydu Cemal. ''Doğru değil beyim'' dedi. ''Sen daha güzeline layıksın.''
''Layıkım da layık olduğumu kavrayan kaç kişi var bu dünyada? Devlet devlet olsa gelir bu mezbeleyi saraya çevirir. Girişteki holün iki yanını revaklı nişlerle süsler. Bahçesine envai çeşit gül diker.'' ''Aha işte salon.'' diyerek sağ kolunu güçlükle kaldırıp odayı gösterdi. ''Böyle salon mu olur? Salon değil zaptiye ahırı. Salon dediğinin tabanı kubbeli olur. Kubbesini köşeli kufi yazılar süsler. Kocaman şöminesi olur. Şöminesinin kenarlarını çiçekli çiniler, renkli mermer kalkmalı öküz kelleleri süsler.''
Durdu. Şöminenin kenarına öküz kellelerini koydurmasının nedeni üzerinde düşündü biraz. Saray işi kolay bir iş değildi. Şöminenin kenarına öküz kellesi yerine camsı keramik hamurundan yapılmış tabaklar yerleştirmek daha uygun olmaz mıydı? Hatta o tabakların üzerinde bakır kızılı, zeytin yeşili sırlar da yer alabilirdi. İsfahan'dan, Rey'den, Erdebil'den gelen keramik harikaları böyle değil miydi? Cemal Cebeli Bey'in konuşurken birdenbire durup derin düşüncelere dalmasını, kendi kendine anlaşılmaz şeyler mırıldanmasını hastalığına yordu. Amaçlı ve amaçsız olan her şeyin boş olduğunu düşündü Cebeli Bey. Alemdeki tüm güzelliklerin toplanıp gelmesi ve burnunun içindeki tek bir akkıla secde etmesi durumunda bile mutlu olamayacağı sonucuna vardı.
''Ben sarayı ne yapayım?'' diye mırıldandı. ''Elimden gelse dünya padişahı olsam, bütün sarayları, çocukların, dilencilerin ayak yoluna çeviririm.''
Tam bu sırada evin önünden geçmekte olan Deli Davut'un her zamanki tekerlemesi duyuldu.
''Bu köyün erkekleri de var, ne varsa bende var.''
Şirin şirin gülümsedi Cebeli, ''ne kadar doğru.'' diye iç geçirdi. Deminden beri ortalıkta görünmeyen ama birdenbire içeri giren iki kadını inceden inceye süzdü Hurşit. Küçük kadın her zamankinden daha çok çekti dikkatini. Babasına hele şu kadına bak demek geldi içinden. Küçük kadın gerçekten de küçük ev işlerinde ve Cebeli'ye karşı içinde biriktirip de harcayamadığı küfürlerinin çemberinde kala kala küçülmüş gibiydi. Şöyle bir göz attı misafirlere. ''Yine mi geldiniz? Size şerbet yapmak için mi yaratıldım ben?'' dercesine suratını astı. Cemal kadının sararmış yıkıntılı benzini, aybaşı hallerinde kaybettiği kanın fazlalığına bağladı.
''Misafirlere şerbet yapın.'' diye çıkıştı Cebeli Bey. ''Güneşte dilim dilim kurutulmuş kavun olsa da yesem. Alçak insanların arasında kaldım, ben de alçaldım. Yatağım yüksek bir dağın külahında olsa da kartalları seyretsem. Tülemiş mercan gözlü toygunları, sungurları, şahbazları seyretsem.''
Durup dururken bunları niçin söylediğini sormak istedi Cemal'e. Doyurucu bir cevap alamayacağından korktu.
''Şu gökyüzü bir bulutlansa, amansız bir kadı kaçıran yağmur yağsa da, toprak suya doysa, sürülmüş tarlada saban izi olsam, bir buğday tanesi düşse bağrıma.''
Cebeli'nin büyük hanımı Gülnaz sessizce gelip karyolunun yanındaki sandalyeye oturdu. Evin bütün işlerini çekip çeviren bu kadınla tartışmaktan korkuyordu Cebeli. Onu idareyi ele alan, sonradan görme ve erkek soyundan gerilme bir deli olarak değerlendiriyordu. Cebeli'ye göre kadının kökü yedi göbek ötesine sicil ve hüccet akçesiyle semiren, kırmızı sakallı bir Bolu kadısına dayanıyordu. Bu iddiasını gördüğü düşe dayandırıyordu.
''Herkes beni ziyaret eder de bu fıs fıs Kamil niye etmez?''
''Ocak çavuşu yapmışlar Kamil'i'' dedi Gülnaz.
''Yani şimdi fıs fıs Kamil ocak çavuşu olduğu için mi benim ziyaretime gelmiyor?''
Tavana baktı, hırsından dişlerini gıcırdattı.
''Ne günlere kaldık ey gazi hünkâr, eşek silahlar oldu, kadı mühürdar.''
Kalaylı bakır taslar içinde şerbetler geldi. Sıkıntıdan burnunu kaşıyan Hurşit serbest bir nefes aldı. Şerbeti alırken kumrunun gamzelerini aradı kadının yüzünde. Bu ara Cemal de aldı şerbetini. Kadın siniyi yere koydu. Cebeli'nin başının altına iki yastık daha yerleştirdi. Eğildi siniyi aldı, şerbeti Cebeli'nin eline verdi. Bey, şerbet içmenin daha rahat bir yolu yok mu diyecekti. Büyük karısı Gülnaz'dan korktuğu için vazgeçti. Zaman her şeyi neden bu kadar birbirine benzeterek gereksiz nesnelere dönüştürüyordu? Bakışlarıyla bir saat önce tavanda gezinen örümceği aradı. Evet, işte oradaydı. Beyaz badanı üzerinde, öküz kafasına benzeyen o sarı lekenin yanında. Peki ama örümceğin gözleri neredeydi? Dokuduğu ağlarda mı? Ayaklarının ucunda mı yoksa? Her insanın elinde görünmeyen bin bir göz var. İnsan o gözlerden birisiyle baksa bu dünyaya dünya düzelir. Merhametli, mülayim bir iklimde kocasına gülümseyen Gülnaz kadın, "Gene yanlış konuştun bey," dedi. "İnsanın elinde hiç göz olur mu? Allah her şeyi yerli yerinde yaratmış. Onların yerlerini değiştirmek doğru değil, günahtır." Cebeli Bey kadının günlük konuşmasını yapıp bitirdiğini sandı. Kim ne derse desin bu eve kadınlar egemendi. Her kadında her an her saniye mesele olduğu için ortada bir mesele yok demekti. Bir yerlerinin kaşındığını fark eder gibi oldu. Ama kaşınan her yeri de anında keşfedip anında kaşımanın da bir anlamı yoktu. Gülnaz Cebeli'nin yine daldığını, kendisini duymadığını düşünerek "Hadi vaktin, işin gücün nasıl Cemal?" dedi boşluğu doldurmak için. Gülnaz'ın geç de olsa kendisini fark etmesine sevinen Cemal, "Çok şükür iyidir," dedi. "Maden keşlik işte. Ben kazmacıyım, oğlum da küfeci." Kadın çok iyi bildiği şeyleri yeniden duymanın yarattığı boşluk duygusuyla gerden kırıp arkasına yaslandı. "Bu dünyada kirpiklerinin ucundaki ışığı gören, o ışıkla konuşan kadın var mı?" diye araya girdi Cebeli Bey. "Benim aradığım o kadınlardır. Merakımın göz bebeğindedir onlar. Onlardan söz edin bana, var mı?"
"Onlardan çok ne var?" dedi Gülnaz. "Tımarhanelere git, âlâsını bulursun."
Hurşit ile Cemal aynı anda aynı şeyi düşündüler. Cebeli Bey eve üçüncü kadını getirmek istiyor ama Gülnaz karşı çıkıyordu. Peki yatağından kalkamayan bu adam üçüncü kadını ne yapacaktı? Cebeli babayla oğlun düşüncelerini duymuş gibi başını çevirip,
"Toprağına nur yağsın rahmetli babam, kadını kökten, pekmezi küpten al," derdi. "Ölümü de pekmezden oldu. Bir tas küp pekmezi yiyip yattı, yatış o yatış. Sabah baktığımızda gözleri tavandaki örümceğe bakıyordu. Pekmez sarısına çalan benzini hiç unutmam. O günden sonra elimi sürmedim pekmeze. Ama isterim ki ölümüm bir tas pekmezden olsun, anlamlıdır. Ölümün de bir şanı şerefi var. Anlamlı ölmeyen bir insan ölümün yüceliğini hak etmemiş demektir. Haklı değil miyim Cemal?" dedi.
"Haklısın beyim," dedi Cemal anlamayarak. Cebeli zaman bulup ocakları gezmesi gerektiğini düşündü. Yedi kat yer altının karanlığı nasıl bir karanlıktı acaba? İnsanın cehennem zebanisine en çok yaklaştığı yer orası mıydı? Geceleri duyduğu sesler oradan mı geliyordu? Söküneden bir yığın sorunun baskısı altında ağırlaşan kafasını yastığa iyice yerleştirdi. Göz kapaklarını hafif indirerek Gülnaz'ı süzdü. Cemal ile Hurşit hiçbir bakışın daha fazla oturmalarına ruhsat vermediğini anlayınca ayağa kalktılar. Cebeli'nin iznini alıp elini öptükten sonra ağır bir yükten kurtulmuşçasına dışarı attılar kendilerini. Dışarıda gecenin gücünü artıran hoş bir ses cümbüşü vardı. Her ikisi de sabırsız adımlarla sevdiklerine doğru hızlandılar. Eve arkadan yaklaştılar. Dikkatlerini çeken ilk alamet bakır kazanın altında ışıldayan kütük közü oldu. Su ısınmıştı. Bakır kazanın az ötesinde içi kil dolu tahta bir tekne ile yıkanırken üzerinde oturdukları bir meşe kütüğü vardı. Karanlığın yuttuğu pencere arkasındaki yaşamı cılız bir kandil ışığıyla açığa vurmaya çalışıyordu.
"İlkin sen yıkan Hurşit," dedi Cemal.
İçeri girdiklerinde ocağın başında buldular ev halkını. Çocuklar yan odaya çekilmişlerdi uyumak için. Duvara asılı tahta çengellerden yıpranmış, yer yer delinmiş bir havlu aldı Hurşit. Bakışlarını kumrudan Zehra'ya çevirerek,
"Suyumu ılıtacağım, bir kap var mı?" diye sordu.
"Dur ben sana yardım ederim," diyerek ayağa fırladı kumru.
Bir kova, bir tas buldu hemen. Kovayı yarıya kadar soğuk su doldurdu, alıp dışarı çıktı. Evin arkasında kaynayan kazandan kovaya tas tas sıcak su aldı. Kovadaki suyu iyice ılındırdı. Eliyle yokladı, Hurşit'in yanı başındaki varlığını tarifsiz bir zevkle soluyarak sokuldu, kulağına dayadı körpe ağzını.
yanında kalsam, sırtına tas tas sıcak su döksem nasıl olur diye fısıldadı.
Güzel olur dedi Hurşit, sustu ama kalmasan iyi olur. Oğlanın yanağına bir öpücük kondurdu kız, koşarak eve girdi. Duyguları ayaklandı, sevincinden dona kaldı Hurşit. Meşe ağaçlarının çevrelediği daracık bahçede şalvarını, gömleğini, donunu çıkardı. Ayaklanmış ipeksi duygularla karanlığın ve ateşin sınırında duran kütüğe oturdu. Birkaç tas suyla kafasını, gövdesini ıslattı. Tekneden aldığı kille ovmaya başladı her yanını. İp incecik boynundan, omuzlarından akan sıcacık killi suyun kokusunu ve rehavetini içli bir gülümseyişe dönüştürdü. Sırtının acıdığını hissetti. Gövdesinden süzülen killi suyun yumuşattığı toprağa gömdü ayaklarını. Hiçbir zaman bu denli ılık sevecen olmadığını fark etti toprağın. Birden yaşayamadıkları küllenmiş acıları, bastırılmış sevgileri uç verdi içinde. Ses ve çağrışım yumağına dönüştü. Kumrulaştı, tüm ağırlığıyla egemen oldu ruhuna. Zehra Hurşit'i keselemek için dışarı çıktığında, ''Dikkat et, sırtında yara var çocuğun.'' diye uyardı Cemal. Yaralanmış duygularla mırıldandı koca karı. Anasının lanetle ağıt karışımı bir uğultuya dönüştüğünü sandı Cemal. ''Vay Cemal vay, o Sabi'yi mekkare katırına çevirdiniz.'' Anasının acısını anında duyumsadı Cemal. Onunla konuşmayı göze alamadı. Nabzının atışına Zehra egemendi. Hurşit yıkandıktan sonra sıra kendisine gelecekti. İçi sıcak su dolu bakır kazan, meşe ağaçlarının çevrelediği karanlık bahçe, köpeklerin arada bir hav havıyla parçalanan yıldız alacası, şirin sükunet, her şey onu bekliyordu. Az sonra Zehra, arkasından da Hurşit geldi. ''Haydi Cemal, sıra sende.'' diyerek odasına girdi Zehra. Köşede duran çuvala el attı, ters çevirdi. Silkeleyerek içindeki kirli çamaşırları boşalttı. Çuvalı dürdü, koltuğunun altına aldı. Odadan çıkmadan önce durdu, yüreğinden ayak parmaklarının uçlarına kadar yayılan hararetin uğultusunu dinledi. Dışarı çıktı, Cemal hala oturuyordu. Başıyla çıkmasını işaret etti. Doğruca kazanın yanına gitti. Getirdiği örtüyü ağaçların dibine serdi. Cemal'in olacakları tüm ayrıntılarıyla önceden bildiğini varsayarak soyundu çırılçıplak. Örtünün ortasında beklemeye koyuldu dimdik. Sıkıntı ve heyecan karışımı duygularla başını sarsıp saçlarını dağıttı. Yüzünü olduğu gibi kaplayan saçlar kadının bakışlarındaki doyumsuz, çılgın ışıltıları daha da belirginleştirdi. Göğün dipsiz gizemine, yıldız aydınlığına çevirdi yüzünü. Aradığını bulamayan, bulduğunu ise arayan hırslı kadınlara özgü derin bir iç çekişle Cemal'in az sonra duyulacak olan ayak seslerine yöneltti nabzının atışlarını. Parmak uçlarını diliyle ıslattı. Dayanılmaz birleşme arzusuna, göğüs uçlarına dokunuverdi hafiften. Köyün karanlığa yerleşen aç gözlerle kendisini izlediğini hayal etti. Çıplaklığını, çıplaklığındaki ayartıcı ateşi, 7'den 70'e herkese, mezarda yatanlara bile cömertçe gösterme isterisine kapıldı. ''Zehra, neredesin?''
''Buradayım, gel.''
Cemal kızarmış tek gözüyle sese doğru yürüdü. Çıplak, güçlü, dayatıcı bir sarılışla karşılaştı. Saç ve ten kokusuna gömüldü yüzü.
''Soyun.''
Cemal anasının bahçeye çıkma ihtimalini hesaba katarak, ''Dur Zehra, burada olmaz.'' diye çıkıştı. ''Delirdin mi? Anam daha uyumadı.'' Kadın Cemal'in her şeyi anasına göre ayarlama huyundan vazgeçmediğini, arada oturma salonu olmasına rağmen kendi odalarında bile ''Dur, yavaş, gıcırdatma, anam duyar.'' uyarılarını, şimdi de bahçe karanlığına taşıdığını düşündü. Zehra'nın zehralar doğurduğu ve doğan her zehranın da karanlığa karışıp kaçtığı sanısına kapıldı. Kolları gevşedi, kırılmış ama kabuğundan kopmamış iki dal gibi yanlarından sarktı. Bir adım geri çekildi.
''Sen anamı tanımadın mı Zehra? Anam tehlikeli bir kadındır. Üstümüze gelir, rezil rüsva oluruz.''
Kadının sönmekte olan duygularının gücü karşısında hiçbir anlam ifade etmedi bu sözler. Yıkılışını, yıkıcılığıyla önleme eğilimine kapıldı birden. Şaşırtıcı bir çabuklukla giyindi. Tecavüze uğramışçasına yüzünü avuçlarının arasına aldı. Karanlığı bakışlarıyla aralayıp Cemal'i süzdü. Seven, geberesiye seven, arayan, soran, kovalayan, yakalayınca sımsıkı kucaklayıp ezen, ısıran, korkusuz, aşık erkek yok muydu bu dünyada?
''Huy etmiş kadın bir kere.'' diye sürdürdü Cemal. ''Sevişenleri dinleme huyu. Daha 8 yaşındayken küçük dayısı Mecid'in gerdek gecesinde karyolanın altına girmiş, olanı biteni dinlemiş sabaha kadar.
''Bunları bana anlatma Cemal'' diye celallendi kadın. ''Sen beni anla, ben seni anladım. Ama sen beni anlamadın daha. Her şey hazır, soyun, otur, yıkan.''
''Dur da sırtımı kesele.
Anan görür, ayıp olur.''
Zehra hızla uzaklaşıp eve girdi. Cemal yıkandıktan sonra yatak odasında kadınla ilişkiye girmenin ve ertesi günde cenabet gezmenin doğru olmadığını düşündü. Kadının yıkanmadan önce ilişkiye girme davranışının doğru olduğu ama yeri ve zamanı doğru seçmediği sonucuna vardı. Hayat sadece yerin altında değil, üstünde de zordu. Koca karı bu zorluğun sadece küçük bir parçasıydı ve genç kızlığından bu yana bu zorluğu yaratmakla meşguldü. Koca karının çocukluğu aslında anasıyla babasının ilişkilerini izlemekle geçmişti. Bunun şartlarını yaradan ise Allah'tan başkası değildi. Allah onlara yoksulluk payesini biçmiş, tümünü toprak damlı tek odalı bir eve tıkmıştı. Cemal birden irkildi, kendine geldi. Allah'la uğraşmanın insana felaketten başka bir şey getirmediğini fark ederek soyunmaya başladı. Kütüğe oturdu. Yanındaki kovadan bir tas su alıp döktü kafasına. Kafası anasına gitti yeniden. Koca karı yaşamının daha sonraki bölümünde daha garip işler yapmıştı. Yaptığı işlerden de tamamen kendisi sorumluydu. Yengesiyle abisinin ilişkilerini izlemek için elbise dolabına gizlenmesinden Allah'ı sorumlu tutmanın bir anlamı yoktu. Ya fırının içinde, büyük tandırda, ocak bacasında gizlenerek evli erkeklerin yasak ilişkilerini izlemesine ne buyurulurdu? Köyün çiftleşen hayvanlarını durup seyreden tek kadını o değil miydi? Cemal yılan sokmuş gibi birden irkildi. Zehra'nın sevgisini kaybettiğini sandı. Kolay kazanılan sevgi kolay yitirilirdi. Yitirilmiş sevgiyi yeniden kazanmanın yolu neydi? Yıkanma işini hızlandırdı Cemal. Hiçbir kadın özveriye dayanamazdı. Kadının mayası özveriden yoğrulduğu için kendisine hasredilen özveriyi iyi anlıyor, hatta işi bazen o özveriye kölece bir teslimiyete kadar vardırıyordu. Son tasları da başından aşağı boca edip ayağa kalktı. Dalda sallanan havluya el attı, kurulandı, giyindi. Dünyanın dertleri bitmiyordu. Doğru iş yapmak ne kadar zordu. Bir tas su döktükten sonra çarıklarını giydi.
''Gelin senin sırtını keselemedi mi Cemal?''
''Evet, gene ben haklı çıktım.'' dedi içinden Cemal. ''Koca karı her şeyden haberdardır. Zehra ile sevişseydim gözlerini hiç umulmadık bir yere yerleştirir. Olan biten her şeyi inceden inceye seyrederdi. Bizim de haberimiz olmazdı.'' ''Sırtımı Zehra'nın keselemesi şart mı ana? Bu sefer de ben keseledim.'' Anasıyla oturup sohbete dalması durumunda beklenmedik sorularla karşılaşacağını, yalana başvurmak zorunda kalacağını, üstelik Zehra'yı da bekleteceğini düşündü. Herkesin bir yığın derdi vardı. Bunların çoğu da ilgilenildiğinde doğuran dertlerdi ne yazık ki. Yatak odasına girdi hemen. Meşe ağacından yaptığı emektar karyolaya doğru el yordamıyla usul usul yürüdü. Kimsecikler yoktu. ''Zehra neredesin?'' diye fısıldadı. Gezindi azıcık. Zehra'nın karşı köşede yattığını fark etti birden. Eğildi, eliyle saçlarına dokundu hafiften. ''Ayıp ya, ne oldu şimdi? Hadi kalk da yatağında yat.''
''Çek elini saçlarımdan.''
Kadının sesine sinen öfke hançer ışıltısı gibi parladı Cemal'in kararlılığını.
''Git tek başına yat. Beraber yatarsak anan görür.''
Cemal ağırlaşan yalnızlığının altında kala kaldı öylece. Madenden gelirken yolda kurduğu tatlı hayallerin söndüğünü acıyla duyumsadı. Üstelemenin bir yararı yoktu. İnatçıydı kadın. Çaresiz çekildi. Damardan blok halinde düşen bir kömür külçesi gibi düştü yatağına. Koca karı kafayı Cemal'in sırtının keselenmemesine takmıştı. Ciddi bir kavganın belirtisiydi bu. Altındaki toprağın kokusunu birebir yansıtan hasır, başını ocağın kurumlu taşına yaslayan ve anasını andıran şu süpürge, çocukların düşürdükleri şu nazar boncukları, evdeki her eşya kavganın varlığını doğruluyordu. Elif kadın irkildi birden, kendi derinliğinden sıyrılarak Hurşit'le Kumru'yu fark etti. Yan yana bir çift körpe Kumru'ya benzetti onları. Ölümün korkunç gücünü anımsadı. Gördüğü her genç, her güzel yaşam neden ölümü anımsatıyordu ona? Kumru'yla Hurşit'in birbirlerine çok sokulduklarını, salonda uyurlarken ne tür bir ilişki içinde olacaklarını merak etti.
onlara baş başa kalma fırsatı vermek için kalktı. Çocukların mışıl mışıl uyudukları odaya, kendi odasına geçti. Deniz kokan ılık bir rüzgar esti önce. Kenarları ışıklı bulut katarları gelip yerleşti gökyüzüne. Köye inen tilkiler izne gelen madencilerin dışarıda bıraktıkları yırtık çarıklardan başka bir şey bulamayınca inlerine çekildiler yavaş yavaş. Peş peşe çakan ve gökyüzünü boydan boya aydınlatan şimşekler tek tük köpek havhavlarını da ortadan kaldırdı. Köyün kuzeye bakan ucundan genç bir kadının hıçkırıklarla yer yer kesilen içli ağlayışı yükseldi. Onu göğün gürleyişi ve köpeklerin acılı uluyuşları izledi. Köyü yıkamaya başladı yağmur sağanak halinde. Döşeklerini uyumakla uyumamak arasında kuran bazı yaşlılar bakışlarını pencerelere çevirerek yağmurun cinsini, şiddetini anlamaya çalıştılar. Elif kadın gece vakti evden dışarı çıkanı merak etmeye başlamıştı. Kimdi acaba? Ya Cemal ya da Zehra'ydı. Çocuklar çıkmazdı. Bu kör merak uyutmaz beni sabaha kadar diye iç geçirdi. Kalktı yanı başında uyuyan çocukların soluk alışverişlerini, horultularını dinledi. Kapıyı usulca araladı, salona girdi. Hurşit yerde kendi yatağında uyuyordu. Az ötede de Kumru. Cemal ile Zehra'nın odasına doğru yürüdü, kapıları açıktı. Hiç açık tutmazlardı kapılarını. Neredelerdi acaba? Önce dinledi. Usulca içeri süzüldü sonra. Cemal diye seslendi. Kimsecikler yoktu. Salona döndü, dış kapıyı açıp dışarı çıktı. Yağmur göz açtırmıyordu. Peş peşe çakan şimşekler gündüz gibi aydınlatıyordu ortalığı. Sırtına bir örtü attı, evin çevresine dolandı. ''Cemal, neredesin Cemal?'' diye seslendi. Kazanla karşılaştı, yaklaştı suya daldırdı parmağını. Ateş sönmüştü ama su hala sıcaktı. ''İnsan bu yağmurun altında bu sıcak suyla yıkanır, yeter ki yanında sırtını keseleyen biri olsun.'' Yerde serili bezi fark etti birden. Yıllardır aradığı bir şeyi bulmuş gibi sevindi. Yağmurun döl kokusunu silip süpürdüğünü düşündü. Daha fazla ıslanmadan eve girdi, kandili yaktı. Oturup bekledi salonda. Ne de güzel uyuyor şu iki genç. 3-5 adım var aralarında. Kıyamet mi kopar yan yana uyusalar diye iç geçirdi. Tam bu sırada da Cemal girdi içeri. Zehra gelmedi mi ana? Oğlunun ağlamaklı perişan halinden, telaşından ürktü. ''Yok dedi, gene ne oldu Cemal gecenin bu vaktinde?'' Çocukların uyanmasından çekinerek Zehra dışarı çıktı, dönmedi. ''Gittim aradım, aradım, bulamadım.'' Bu sefer ağlıyordu Cemal. Kocasını anımsadı kadın. O da oğlu gibi ağlıyordu aynen. Umutsuz, dertli dertli. Moral verme ihtiyacı duydu oğluna. O karı senin sırtını keselemedi ya, içine dert oldu. O dert de evden dışarı attı onu. Kafanı yorma git yat, bir yere gitmez, az sonra gelir o. Kadının başına bir iş gelir ana, onu bulmam lazım diyerek dışarı fırladı. Oğlunun karanlıkta kayboluşunu izleyen Elif kadın, ayağımın izinde gezinen bir koca bulamadım bu kör dünyada diye mırıldandı. İçindeki genç kızla baş başa kalmak, onu kurduğu güzel hayallerin kahramanı yapmak ve ona dönüşmek için kandili söndürüp odasına çekildi. Sırt üstü uzandı, yorganı üzerine çekti. Yağmurun uğultusuna kapılıp uyudu. Güçlü bir yıldırım düştü evin az ötesine. Korkuyla uyandı Kumru. Sağanak yağmuru dinledi. Şimşekle aydınlandı pencere. İkinci bir yıldırımın eve düşeceğinden korktu. Göğün gürleyişiyle birlikte yatağından fırladı. Emekleye emekleye Hurşit'in yatağına sokuldu. Yorganın altına girip girmeme konusunda kararsızlığa düştü. Karanlık her şeyi yuttuğuna ve herkes uyuduğuna göre sorun yoktu. Yorganı hafiften kaldırıp usul usul altına kaydı. Hurşit'in kil ve kekik kokan sıcaklığıyla karşılaştı. Soluğunu solumak için biraz daha sokuldu. Yağmuru, karanlığı ve gökyüzünü dinledi dikkatle. Hurşit'i Cemal'in, kendisini ise anasının yerinde hayal etti. Sımsıkı sarılıp öpmek, ısırmak, uyandırmak geldi içinden. Hurşit'in yanında olduğu müddetçe hiçbir gücün ona dokanamayacağına inandı. 7. ayının sonu. Sayfa 102.